Ayrım 35, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 297. İhvan Erbakan ilişkisi. Erbakan'ın hareketi Türkiye dışındaki İslamcı partiler ve örgütler Refah Partisi'ni bu adla tanıyor. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi askeri darbelerin MNP ve MSP'yi kapatması ve arkasından RP'nin kurulması bu çevreler için parti isimlerini akılda tutmak açısından zorluk getiriyordu. İkincisi ise MNP, MSP ve RP'nin tek kişiye, Erbakan'ın karizmasına bağlı partiler olmasıydı. Partiler değil, Erbakan tanınıyordu. Partiler isim değiştiriyordu, kalıcı olan ise sadece Erbakan adıydı. Erbakan'ın hareketinin İhvan ile sıkı ilişki içinde olduğunu gösterir en canlı örnek, RP'nin 4. olağan kongresindeki yabancı misafirlerdir. Mustafa Meşhur, Mısır, İhvan'ın başkan yardımcısı. Muhammed Mehdi Akif, Mısır, İhvan'ın eğitim sorumlusu. Memnun Hudaybi, Mustafa Caferi, Mısır, İhvan'ın önde gelen isimleri. Profesör İnayetullah Sadan, Afganistan, Cemaati İslami Partisi başkan yardımcısı. Bu parti Afganistan'daki liberal ılımlı bir örgüttü ve Mısır'daki İhvan ile ilişki içindeydi. Keza Doktor İsam El Aryan, Suudi Arabistan, İhvan'ın etkili isimlerindendi. Kamil El Şerif, Ürdün, İhvan'ın kontrolündeki İslami Davet ve Yardım Komitesi Genel Sekreteriydi. Ali Hüseyin Hayreddin, Bulgaristan'daki Suudi Arabistan tarafından kurulan İrşad Vakfı'nın başkanıydı. David Musa Pitcock, Britanya İslam Partisi Genel Başkanıydı. İngiliz istihbaratı ile ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. Ilımlı liberaldi. Pitcock ile RP arasındaki ilişkiyi Nakşibendi Şeyhi Nazım Kıbrısi sağlıyordu. Birkaç konuk Abdurrahman Halife, Ürdün, İhvan'ın 40 yıllık lideriydi. Fadih Mahdi Noor, Malezya, Suudi Arabistan'a yakın İslam Partisi Genel Başkanıydı. Görüldüğü gibi hepsi ABD ile iyi ilişkiler içinde olan, neoliberalizme inanan, uygulayan İslamcı örgütlerdi. Ilımlı İslamcıydılar. Erbakan, İhvan, Müslüman kardeşler ilişkisi çok eskilere dayanıyordu. Örneğin ISTA Haber Ajansı'nın 29 Eylül 1974 tarihinde abonelerine geçtiği ve bir gün sonra gazetelerde yer alan habere göre CHP-MSP koalisyon hükümetinde MSP'li bakanlar bürokrasinin kilit noktalarına Müslüman Kardeşler Örgütü'nün elemanlarını yerleştiriyordu. Haber şöyleydi. Belirtildiğine göre sözü edilen gizli plan ünlü Müslüman Kardeşler Örgütü tarafından hazırlanmıştır ve yürütülmektedir. Bilindiği gibi Müslüman Kardeşler Örgütü bütün dünya Müslümanlarını aynı bayrak altında toplamayı amaçlamakta. Bu amacın altında petrol tröstleriyle kurulmuş gizli bağlar bulunuyor. Suudi Arabistan Müslüman Kardeşler Örgütü'nün merkezi olarak biliniyor ve Aramco petrol şirketinin güdümünde bir dış politika izliyor. 1967'den sonra Türkiye'de fiili çalışmalara geçen Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Türkiye'deki kurucular arasında eski Demokrat Partili, eski AP milletvekili olan Ahmet Gürtan ile Sebilül Reşat dergisi sahibi Salih Özcan adlarından söz edilmektedir. Müslüman Kardeşler Türkiye'deki kökleşme çabalarını genellikle ilim yayma cemiyeti aracılığıyla yürütüyor. Bilindiği gibi İlim Yayma Cemiyeti 20'nin üzerinde şubesi ve 40 milyonu aşan bütçesiyle son derece güçlü bir örgüt olarak tanınmaktadır. İslam enstitüleri, İmam Hatip okulları ve Kur'an kursları içinde sıkı bağları olan Müslüman Kardeşler Örgütü devlete sızma çalışmalarında kendine devlet planlama teşkilatını, devlet demir yollarını, yolsu elektrik genel müdürlüğünü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını seçmiştir. Bir süre bu sızma planı başarıyla uygulanmış, ancak daha sonra gerek Başbakan Demirel, gerek 12 Mart hükümetleri zamanında sızmalar önlenmiş, sızanlar da tasfiye edilmişlerdir. Müslüman Kardeşler özellikle Devlet Planlama Teşkilatı'na sızma hareketlerinin başarısızlığa uğraması ve devlet planlama ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan Özal Biraderlerin tasfiyesi üzerine taktik değiştirmişler ve özellikle Milli Selamet Partisi içindeki unsurları kullanarak bu defa da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sızma girişimlerine başlamışlardır. Nitekim koalisyon kanadında son derece sert tartışmalara yol açan ve teşvik belgesi verilecek projelerin devlet planlama teşkilatınca değil de Sanayi Bakanlığınca kurulacak bir komite tarafından değerlendirilmesi önerisi MSP'li Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru tarafından ortaya çıkarılmıştır. Haber bu kadar. Habere bir ek de biz yapalım. CHP-MSP koalisyon hükümetinin görev yaptığı 7,5 aylık sürede 89 bürokratın ataması yapıldı. Bu atamalardan 40'ı genel müdürdü. Genel müdürler arasındaki değişikliklerde MSP'li bakanın başında bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 kararname ile başı çekiyordu. Hürriyet gazetesinin 29 Mayıs 1992 tarihli Murat Bardakçı imzalı haberi Erbakan ile ihvan ilişkisini açıkça ortaya çıkardı. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın konuğu olarak Türkiye'de bulunan ve birçok Arap ülkesinde yasa dışı olan Müslüman Kardeşler yani İhvan örgütünün çeşitli ülkelerdeki temsilcileri örgüt sorunlarının tartışıldığı bir toplantı yaptılar. Erbakan'la birlikte Tarsus ve Konya'ya gelen temsilciler bugün İstanbul'a geçerek Refah Partisi tarafından düzenlenen fetih mitingine katılacaklar. Suriye yönetiminin ise söz konusu toplantıdan rahatsız olduğu ve bunu Türkiye aleyhinde kullanmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Fetih mitingleri münasebetiyle Refah Partisi tarafından her yıl Türkiye'ye davet edilen Müslüman Kardeşlerin değişik ülkelere dağılmış yetkilileri bu yılki davette örgüt sorunlarını tartışma kararı aldılar. Örgüt çevrelerinden edinilen bilgilere göre tartışmaların ilk maddesini Mısır Şura Meclisi tarafından 1982 Temmuz'unda alınan ve Müslüman Kardeşlerin uluslararası kimliğe bürünmesi kararının uygulamaya geçirilmesi yöntemleri oluşturuldu. İran seçimlerinden sonra bu ülkeyle kurulacak ilişkinin yöntemlerinin de görüşüldüğü toplantıda diğer İslam ülkeleriyle resmi ilişkiler kurulması, Mısır, Ürdün, Tunus ve Cezayir'de seçimlere katılma, Sudan'daki son gelişmeler ve Körfez krizi sırasında ortaya çıkan örgüt içi anlaşmazlıklar ele alındı. Bu arada Kuveytli Müslüman Kardeşlerin Irak işgalinden sonra dondurulan üyeliklerini yeniden serbest bırakan temsilciler Kahire'de geniş kapsamlı bir Müslüman Kardeşler konferansı düzenlenmesini de kararlaştırdılar. Ancak Müslüman Kardeşler örgütü temsilcilerinin Türkiye'de bir araya gelmesi bu örgütün geçmişteki eylemlerini son derece kanlı bir şekilde bastıran Suriye yönetiminde huzursuzluk yarattı. Konuya yakın kaynaklar Türkiye'yi kardeşlere destek sağladığı gerekçesiyle daha önce birçok kez suçlayan Suriye'nin son toplantıyla ilgili haberleri çeşitli Avrupa başkentlerinde Arapça olarak yayımlanan gazete ve dergilere sızdırdığını bildirdiler. Türkiye'nin Şam üzerinde PKK konusundaki baskılarından sonra Suriye'nin de Arap dünyasına Ankara'nın Müslüman Kardeşleri desteklediği yolunda yaydığı haberlerin arttığına dikkat çeken aynı kaynaklar, Refah Partisi'nin davetine Suriye'nin girişimiyle Arap basınına kardeşler zirvesi şeklinde yansıdığını kaydettiler. Ayrıca Erbakan 1992 yılında gittiği ABD'de İhvan'ın önemli isimleriyle toplantılar yapacaktı. Erbakan-İran ilişkisi. Türkiye'deki İslami çevreler İran-İslam devrimine sempati duyarlar. Bir İslam devletinin kurulmasını bu çevredeki tüm partiler, örgütler, tarikatlar sevinçle izlediler. Ancak hepsi bu kadar. Birkaç marjinal grup hariç Türkiye'deki İslamcı örgütlerin hemen hepsi sonraki yıllarda ortaya çıkan gelişmeleri endişeyle karşıladılar. İran'ın İslam ihracına başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri ve bunların güdümündeki İhvan gibi örgütler karşı çıktılar. Aralarında çatışma çıktı. İran Sünni İhvan gibi hareketleri devrimci değil, evrimci oldukları gerekçesiyle eleştirdi. Bu nedenle Irak, Afganistan, Lübnan, Yemen gibi ülkelerde Şii hareketleri destekledi. Orta Doğu'da olduğu gibi Türkiye'de de İran'ın ihraç ettiğinin İslam değil, Şiilik olduğu hususunda geniş bir cephe oluştu. Evrimci bir çizgiyi izleyen Sünni hareketler giderek İran'a karşı açıkça cephe almaya başladı. Özellikle 1982 yılındaki Suriye'de İhvan ayaklanmasını İran'ın desteklememesi, üstelik Hafız Esad'ın yanında yer alması tarihsel Şii-Sünni çatışmasını tekrar diriltti. Refah Partisi, Suudi Arabistan ve İhvan ile iyi ilişkiler içinde olan Sünni liberal bir partiydi. Bu çatışmadaki tavrı belliydi. Refah Partisi İslam devrimine sempati duyuyordu. Hümeyni'ye hayranlık besliyordu. Ancak İran'ın Şiilik ihraç ettiğini düşünüyordu. Ayrıca İran topraklarındaki Sünni azınlık üzerindeki devlet baskısını da üstü kapalı bir biçimde eleştiriyordu. Refah Partisi ile İran arasındaki ilişkiler İslam ihracı öncesine kadar çok iyiydi. Sonra Türkiye'de yaşanan bir olay ilişkileri soğuttu. 16 Nisan 1988 tarihinde Konya'da RP'nin düzenlediği Filistin halkıyla dayanışma mitingine İran Ankara Büyükelçisi Manucer Montaki de katıldı. Üstelik Büyükelçi miting sona ererken Erbakan'la birlikte mücadele andı içmişti. Bu olay Türk medyasında, diplomatik çevrelerde ve Suudi Arabistan'da büyük yankı yarattı. Türkiye basınında birdenbire İran-RP ilişkileri konusunda arka arkaya haberler yapıldı. Mottaki'nin Atatürk karşıtı sözler sarf ettiği gündeme getirildi. Sonunda Büyükelçi İran'a gönderildi. Bu olaydan sonra İran-RP ilişkilerinde bir soğuma devresi başladı. Ve dolayısıyla Refah Partisi ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin MSP döneminden bile daha iyi olduğu konusunda kulislerde sözler dolaşmaya başladı. Refah Partisi bölgede ABD-Suudi Arabistan İhvan Sacayağı'na tekrar yanaştı. Bu yazdıklarımızdan Erbakan hareketi ile İran arasında bir daha hiç ilişki kurulmadı anlamını çıkarmak yanlış olur. Erbakan pragmatist bir liderdi. İran'la ilişkilerini kestirip atmadı. Yararlanabileceği her devletle, her örgütle, her türlü ilişkiye geçmekten kaçınmıyordu. Örneğin İran devriminin yıl dönümünde davet edildiği zaman bu ülkeye gidiyordu. En son Şubat 1992 tarihinde devrim törenlerine katıldı. Erbakan'ın İran'la ilişkileri konusunda bir başka iddia daha vardı. Erbakan, Suudilerin Amerikalıların temsilcisi olarak İran'la bu ülkeler arasında arabuluculuk görevini yerine getirebilmek için ilişki içindedir. Enişte Suud'un öpücüğü. Suudi Arabistan'ın iki yüzü var. Birincisi Müslümanlık iddiası, İslamiyet'i temsil ediyor diye dünyanın birçok yerindeki derneklere, vakıflara, partilere, kişilere parasal yardım yapıyor. Bu dağıttıkları kaynaklar arasında Türkiye'de var. Olayın ikinci yüzü ise şu, Suudiler İslam'ı yayma hareketini ABD'nin çıkarlarına ters düşmeyecek bir şekilde yapıyor. Suudlar Amerika'yı karşılarına alacak, Amerika ile ters düşecek bir hareket içinde kesinlikle olmuyor. Bir kere Kral Faysal 1970'lerin başında ABD'ye karşı çıkacak oldu. Araplara, Batı bizim petrolümüzü sömürüyor, birlikte olalım çağrısı yaptı. Bu çağrıyı canı ile ödedi. Siyanın suikastine maruz kaldı. Böylece Suudiler derslerini alıverdi. Evet, Suudiler ABD'yi karşılarına alacak bir siyasi hareket içinde olmazlar. Orta Doğu'daki çıkarları Amerika ile aynıdır. Yaydıkları dinin sınırları da ABD'nin izin verdiği sınırlar kadardır. Amerika'ya karşı olan bir hareketi Suudiler kesinlikle desteklemez. Zaten bölgede ABD'ye karşı olan bir hareket otomatikman Suudi Arabistan'a da karşı olmak zorundadır. Suudilerle kucak kucağa oturup da Amerika'ya karşı olduğunu söyleyenlere Orta Doğu'da sadece gülünür. Erbakan'ın Suudilere yakınlaşması 70'li yılların sonundan başlayarak bugüne kadar birçok İslamcı yayın organında eleştiri konusu oldu. Örneğin İranlıların Mekke'de Mescid-i Haram'a yaptıkları saldırıyı Erbakan'ın sert bir şekilde kınaması üzerine Hicret dergisi şunları yazdı. Batı uşağı dinsiz Suudi yöneticilerin içtikleri içkileri, özel uçaklarla getirdikleri uluslararası fahişeleri kınamak yerine gerçek İslami düzeni isteyen Mescid-i Haram baskıncılarını lanetleyenlere lanet olsun. Erbakan'ın Körfez Savaşı'ndaki tavrı ise bu eleştirilerin doruğa çıkmasına neden oldu. Körfez Savaşı'nda Erbakan'dan ABD'ye destek. ABD'nin Körfez Savaşı için kutsal topraklara askeri yığınak yapması, başta Suudi Arabistan olmak üzere İslami ülkelerde tartışma yarattı. Suudi yönetimi emrindeki din alimlerini harekete geçirerek kutsal topraklarda ABD'nin bulunmasının caiz olduğuna ilişkin fetvalar verdirdi. Körfez Savaşı boyunca bölgede fetvalar savaşı yaşandı. Irak yanlısı din alimleri ABD'nin kutsal topraklarda bulunmasını İslam'a aykırı bulup fetva verirken, Suud Kuveyt destekçisi Amerikancı din alimleri tersini söyledi. Amerikancı din alimlerine bir destek de Türkiye'den geldi. Nakşibendi Şeyhi Mahmut Hoca kutsal topraklarda Amerikan ordusunun bulunabileceğine dair fetva verdi. Erbakan'ın herkesi birden idare etme politikası Körfez Savaşı'nda skandala dönüştü. Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Abdülaziz El Hoca, Erbakan'ın Kral Fahd'a destek mesajı gönderdiğini söyledi. Ancak parti tabanından gelen yoğun eleştiriler sonucunda Erbakan böyle bir mesaj göndermediğini açıklamak zorunda kaldı. Ancak bilmiyordu ki 2 Şubat 1991 günü saat 21'de Suud televizyonu ve radyosunda Erbakan'ın gönderdiği telgraf izleyicilere gösterildi ve dinleyicilere okundu. Üstelik telgrafın tam metni 3 Şubat 1991 günü Suudi Arabistan'da yayımlanan En Medve ve El Bihat gazetelerinde yer aldı. Erbakan'ın Kral Fahd'a çektiği telgrafın tam metni şöyleydi. Harameyni Şerifeyn, Hadimi Kral Fahd bin Abdülaziz, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kuveyt'in kurtulması ve Saddam fitnesinin ortadan kaldırması uğrundaki savaşların başladığı haberini büyük bir mutluluk ve sevinç ile karşıladık. Bu arada Saddam'ın Suudi Arabistan'ın emniyet ve selametini ihlal ederek roketleriyle Suudi kentlerini bombalamasını, selamet içinde yaşayan halka korkulu anlar yaşatmış olmasını da biz ve bizimle birlikte milyonlarca Müslüman büyük bir endişeyle karşıladık. Saddam Hüseyin bir zamanlar mübarek toprakların ve bu emniyet ve selamet ülkesinin kutsallığının korunmasına büyük ihtimam gösterdiği hakkındaki kulakları sağır eden iddialarını da çiğnemiştir. Bu bir sürpriz olmamıştır. Saddam Hüseyin yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve nesil yok etmeye çabalayan zalim bir diktatördür. Zira o tanındığı andan itibaren sapıklık yolunda büyümüş, şüpheli eller tarafından yetiştirilmiş, hayatlarını İslam düşmanlığına, İslam'ın din adamlarının ortadan kaldırılmasına adamış, sapık cereyanların ve karanlık adamların gölgesinde gelişmiş ve böylece ortaya fasık bir bitki ve salim olmayan bir amel çıkmıştır. İttifak kuvvetleriyle birlikte Kuveyt'in kurtarılmasına ve bu fitnenin ortadan kaldırılmasına kıyamımız Allah'a yaklaşmanın en büyük derecesidir. Genel olarak Türk Müslümanları, özel olarak Refah Partisi adına biz bu icraatlarınızı destekliyoruz. Yek bir kalp halinde yanınızdayız. Hatta mübarek tevhid sancağı olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bayrağınız altında bu cihadınıza nusrette görevimizi yerine getirmeye ve mübarek topraklar uğrunda canlarımızı sizinle birlikte her zaman fedaya hazırız. Cenab-ı Hak sizi nusret ve muvaffakiyete teyit buyursun. Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Erbakan için şöyle konuşuyordu. Sayın Erbakan bizle görüştüğü zaman bizim fikirlerimizi kabul ediyor. Bizle aynı görüşü paylaşır gibi davranıyor. Fakat öte yandan Milli Gazete'deki beyanları da orada yazılanlarla tamamen karşı bir fikri savunuyor. Bir yandan bizi kazanmaya çalışıyor, bir yandan başkalarını. Tempo 17 Şubat 1991 Erbakan'ın pragmatist yanı sır değildi. Bu tablo içinde Erbakan hareketinin tam nerede olduğu, rabıta ile ilişkisi gözden geçirildiğinde daha iyi anlaşılıyor. 35. ayrımın sonu. Sayfa 304.